Ayrım 29, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 378. Juan kapıları açık bıraktı ve uçağı saklandığı yerden sessiz gecenin içine doğru çekmeye başladı. İsyankâr hangar kapısının rayları üzerinden geçti ve durdu. Juan çekme kolunu çıkardı ve sol ön koltuktaki yerini aldı. Kendisini bağlarken Travis ve Sonya'ya döndü. ''Siz orada iyi misiniz?'' diye sordu Juan, başparmağını havaya kaldırarak. ''Kendinizi bağladınız mı?'' ''Evet'' dediler hep bir ağızdan, çocuk gibi. ''Güvenlik talimatı gibi bir şeyler olması gerekmez mi?'' diye sordu Travis Juan'a telaşla. Juan bunu yapmaya mecbur kaldı. ''Evet, güvenlik talimatları çok basit. Eğer benim dışarı fırlayıp kaçtığımı görürseniz aynısını yapın, tamam mı?'' Yüzü çok ciddiydi. Travis'in midesi yandı ve Sonya'ya baktı. Mantıklı dedi Sonya. Onun da yüzü ciddiydi. İki deliyle uçuyorum. Ah, ayrıca hiçbir şeye dokunmayın. Oradaki kendi interkomunuz vasıtasıyla birbirinizle konuşabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey konuşmak, tamam mı?
Teşekkürler dedi Sonya.
Sonra Juan ön motoru çalıştırdı. Bütün gövde sallandı ve uçak motorunun gürültüsüyle titredi. Normal bir şekilde konuşmak mümkün değildi ve henüz iki motordan sadece biri çalışıyordu. Saniyeler sonra ikinci motorda onların tam arkasındaki çalışmaya başladı. Gürültü ve titreme. Travis'in saçma olarak adlandırabileceği bir seviyeye gelmişti. Bu koşullarda 5 saat geçireceğine inanamıyordu. Siyah Rutland isyankârı karanlıkta ışıklarını yakmadan taksi durumuna geçti. Juan gideceği yönü aklından belirliyordu ve nereye gideceğini biliyor gibi görünüyordu. Travis pencereden dışarı baktı ve normalde görebileceğiniz ışıkların hiçbirinin olmadığını fark etti. Kanat uçlarında kırmızı ya da yeşil ışıklar ve flaşlar yoktu. Tek bir amaç için yapılmış bir uçaktı, gizli iş. Juan uçağı karanlıkta bir pist olduğu anlaşılabilen yere park etti. Motorların gücünü arttırdı ama frenleri açık bıraktı. Devirlerde sağlıksız bir alçalma sesi vardı. Travis ter içinde kaldı. Rahatsız kabinin havalandırması yoktu. Travis'in vertigosunun vurması için harika koşullardı. Burası tamamen kontrol dışı. Travis'in midesi bulandı ve kalp atışları göğüs kafesine vurmaya başladı. Sakin ol, Juan ne yaptığını biliyordur. Motor devirleri tekrar boşa döndü ve Juan kapkara piste çıkarak taksi durumuna geçti. Korkunç bir manzaraydı. Motor devirleri öncekinden daha fazla yükseldi. Juan frenlere asıldı ve uçak fena halde sarsıldı. Başlangıç kapısında tutulan kızgın bir yarış atı gibiydi. Juan frenleri bıraktığında Travis sırtına kürekle vurulmuş gibi hissetti. Kalkıyoruz. Derin derin nefes aldı, pistin üzerindeki her bir çıkıntı içini ürpertiyordu. Gökyüzüne doğru son bir sallantıyla havalandılar. Travis Sonya'nın elini tuttu. İyi misin? İnterkomdan Sonya'nın ince sesi duyuldu.
Kötü hissediyorum. Bende vertigo var.
Ah tanrım dedi ve bir şey aramaya koyuldu. Büyük ihtimalle bir kusmuk torbası. Bu uçakta. İyi şanslar. Travis bir eliyle Sonya'yı itti ve diğeriyle de ağzını kapatarak derin bir nefes aldı. Kesinlikle büyük bir uçak gibi değil. Gökyüzündeki her bir sarsıntıyı hissediyordu. Uçak da hissediyor gibiydi. Her yerde sallana sallana gidiyordu. Neyse ki birkaç yürek burkan dakikadan sonra hava düzeldi. Travis yerine iyice yerleşti. Dışarıya bakınca Fort Lauderdale'ın ve ötesinin ışıklarını görebiliyordu. Ön camdan değil de yandaki camdan dışarı bakınca Travis kendini daha iyi hissetti. Bir uçak koltuğunda oturmaya daha çok benziyordu.
''Biraz daha iyi misin?'' diye sordu Sonya.
''Evet, teşekkürler. Üzgünüm.'' Midesi bulanıyordu ama bu gerçeği reddetmenin bulantıyı bastıracağını umuyordu.
Sorun yok, dinle, biraz uyumayı denemeliyiz. Geçirmemiz gereken 5 saatimiz var ve dinlenmemiz gerekecek dedi Sonya, kendisine yağ lekesi olmuş bir yastık uzatarak.
Travis camdan dışarı baktı.
Sen bilirsin dedi Sonya ve cama bir battaniye dayayarak kafasını ona yasladı ve gözlerini kapattı. Travis başını arkaya yasladı ve o da gözlerini kapattı. Ama böyle bir ortamda nasıl dinlenebileceğini anlayamadı. Birkaç dakika içinde uykuya daldı.
86. Bölüm. Şafak söktüğünde Green'in jeti Washington'ın gri bulutlarının içine daldı. Green ve Nick'i arka bölmeden bahsettin mi diye sordu Kaptan Jakes. Evet diye cevapladı McClellan. Servis dışı olduğunu ve oraya gitmemelerini söyledim. Green bunu sadece Nick'in iyiliği için söylediğimi biliyor gibiydi. Tanrım, bu şimdiye kadar taşıdığım en korkunç kargo. Kafana takma. Dediğim gibi şu işi yapalım ve eve gidelim.
Kabinde Green masada Nick'in karşısında oturmuştu ve bazı sonuçlara varmaya çalışıyorlardı. Green kağıtlardan bir yığın yaptı ve bunları hızla masaya koydu.
Apollo'nun adresi bu yığının içinde bir yerlerde. Leblanc'ın faksının altındaki o iki satırla ilgili bazı yanıtlara ihtiyacım var.
Anlıyorum ama ben...
Bak sakin ol, yanılırsın ve ben de senin canını okurum diye bu işe bulaşmak istemiyorsun. Ama bana biraz fikir versen olmaz mı ha?
Nick Green'in gözlerinden samimi olduğunu anladı ve derin bir nefes çekerek duraksadı. Pekala, o halde şimdilik ortak bağlantı olayını boş verelim. Çünkü o hiçbir şeyle bağdaşmıyor. Kanserin bittiği yer, bu bize her şeyi söylüyor olmalı. Kaliforniya raporunun Kasım 1965'te Leatril'i yasakladığını biliyoruz. Bu yüzden Leblanc'ın sözde kanser intikamının Leatril olduğuna inandığını düşünebilir miyiz?
Green Nick'in gözlerinin içine bakarak öne eğildi. Evet, bu doğru.
Ne yani, bütün her şey kanser ve Leatril'le mi ilgili?
Söylediğin şeye devam et.
Tamam o zaman, kanserin bittiği yer o satırlarda olan bir şeylerle ilgili olmalı. Leatril'le ilgili kesin bir şey ya da onun lehine bir şey.
Devam et.
Sloan Kettering'de bunun gibi bir referans olabilir ama bu USPS'in alıcı listesinde değil ve Meksika'da da Leatril klinikleri var. Ama USPS acele posta zarflarının gidebilmesi için bu yerin Birleşik Devletler'de bir yer olması gerekir.
Yani dedi Green.
Nick açık duran dizüstü bilgisayarına bir şeyler yazdı ve bir parmağını tereddütle masaya vurup durarak ekrana baka kaldı.
Ne oldu dedi Green.
Kanserin bittiği yer Hoxay Kliniği olabilir. Yasaklanmadan önce Leatril kullanımına başlatan ilk yer orasıydı.
Tamam, bu yer nerede?
Artık orada değil, kapandı.
O zaman neredeydi diye tekrar etti Green.
Dallas.
Green kaşlarını çattı. USPS listesinden Dallas'taki tüm isim ve adresleri bulabilir misin?
Tabii, çok kolay.
87. Bölüm.
Tam olarak 9800 feet yükseklikte uçan Rutland isyankârı, Meksika körfezi üzerindeki açık gökyüzünden dosdoğru Dallas'a gidiyordu. Yükselen güneş azıcık uyumuş olan Travis'in uykusunu böldü. Büyük mavi dalgaların üzerinden seken gün ışığına doğru gözlerini ovuşturarak baktı. Kalkıştan hemen sonra hava düzelmişti ve motorların ritmi komurtularına alışır alışmaz da derin bir uykuya dalmıştı. Kabinin içindeki doğal hava şu anda serin ve tazeydi. Miami'nin nemli havasından sonra büyük bir rahatlıktı. Kollarını uzatıp gerindikten sonra pilotun Juan'ın omzuna dokundu. Juan sıçradı ve başını sağa sola salladı.
Tanrım, Juan da uyumuş.
Oh Juan, her şey yolunda mı?
Travis'in uykulu gözleri şimdi fal taşı gibi açılmıştı. Evet yolunda, endişelenme, otomatik pilot devrede dedi Juan uyku sersemi interkomdan.
Travis saatini merkezi saate göre ayarladı. Çarşamba sabahı saat 6:51'di. Babamın saati. Bugün annemden haber alacağız diye düşündü Travis gözlerini ovuştururken.
Apollo dosyasıyla çarpışma noktasında olan Travis annesiyle Apollo'nun bağlantılı olduğunu fark etti.
Kanserin çaresi mi? Onu kurtarabilirim. Dosyaya ulaşmak zorundayız.
Hey Juan, 1 saat 40 dakika içinde orada olacağız değil mi dedi Travis uçağın daha hızlı olmasını dileyerek. Hayır, kahrolası rüzgar karşıdan esiyor ve bizi yavaşlatıyor. GPS 8.55'te ineceğimizi tahmin ediyor. Motorları daha fazla zorlamak istemiyorum. Daha çok yakıt harcanır. Zaten tanklardaki dumanla iniş yapacağız.
Çok fazla detay var.
Sonya kımıldadı. Travis kulaklığını ona verdi. Sonya da tekrar kulaklıklarını taktı. Duydun mu?
Hayır, ne olmuş dedi Sonya, yarı açık badem gözleriyle yerde duran su şişesine uzanırken.
9'a 5 kala iniyoruz. Müzenin açılış saatine yetişemeyeceğiz.
Kahretsin, neyse yapacak bir şey yok.
İnterkomdan ön camdan aşağıyı işaret eden Hua'nın çatlak sesi duyuldu. Bakın New Orleans, tekrar karayı görmek hep hoşuma gitmiştir. Lee Harvey Oswald'ın 1963 yazında bulunduğu şehirden bahsedilmesi, Travis'in Andrew McNaughton'la ilgili şeylerin ifşa olmasından beri hiç aklına gelmeyen düşüncelere dalmasına sebep oldu.
Biliyorsun diye konuşmaya başladı Travis. JFK bilmecesinin en kritik anı Oswald'ın Tokyo'daki Queen Bee Club'da askere alınması. Eğer onu Sovyetler askere alsaydı dava kapanacaktı. Onun suikastla bağlantısı olmadığını çok az insan söyleyebiliyor ve bu çok normal. Çok fazla kanıt var. Bu yüzden belki de eğer Sovyetler onu askere aldıysa onunla ilgili asıl plan buydu. Islak operasyonlar. Hareketleri klasik Rus hareketleriydi. Kafa karışıklığı ve aldatmaca. Tıpkı savaşın sonunda Igor Orlov'un yaptığı gibi.
Tamam dedi Sonya avuç içlerini yanaklarına bastırarak.
Ama bir şeyler beni düşündürüyor. Bütün bu McNaughton bağlantısı ile ilgili çok düşündün mü?
Hayır ama sen düşündün dedi Sonya tek kaşını kaldırarak.
Travis Sonya'nın bariz ilgisizliğini fark etmemişti. Evet düşündüm. Bu da bana acaba Kennedy suikastı ile ilgili ilk düşündüğümden daha fazla şey var mı acaba diye düşündürdü. Belki de bu sadece bir hükümet darbesinden fazlasıydı. Belki de Oswald'ın çok daha önemli bir görevi vardı.
Ne gibi?
İşte şimdi Sonya'nın dikkatini çekmişti. Sanayi casusluğu.
Sonya sanki bu bir şekilde hayal gücünü tetiklemiş gibi oturduğu yerde zıpladı.
Travis devam etti. Andrew McNaughton'ın çılgınlıkları da fazlasıyla Rus gibi görünüyor. Bir tarafa silah sağlamak ve diğer tarafa gönderilerin nerede olduğunu ihbar etmek. Tıpkı Oswald ve Orlov gibi kafa karışıklığı ve kandırmaca da her yere sıçramış.
Eğer Castro için çalışsa Sovyet eğitimli DGI ile bir ilgisi olurdu. Bu da bununla nereye varmaya çalışıyorsun?
Belki de Kennedy suikastının sebebi politik olduğu kadar ekonomikti de.
Anlamıyorum.
Devrimini finansal olarak desteklemek için Castro'nun paraya ihtiyacı vardı. McNaughton Amerika'da Leatri ile öncülük etti ve Castro kendisine çabaları için ödeme yaptı. Castro McNaughton aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak Amerika'da Leatri kullanımına finansal destek verdi. Castro bunu hem para kazanmak hem de düşmanının ekonomik istikrarını bozmanın bir yolu olarak gördü. Gerçi Kaliforniya raporu buna son noktayı koydu ve Kennedy'nin vurulduğu aynı ay ve yıl yayınlandı. Belki de Kaliforniya raporu Kennedy'ye suikast düzenlenmesi için bir neden daha sunmuştu.
Sonya yutkundu. Ama bütün bunlar spekülasyon dedi.
Evet öyle.
Ama zaten bu Amerika'nın ekonomisini nasıl istikrarsızlaştırırdı ki?
Travis Dr. Rogers'ın söylediklerini sanki kendi sözcükleriymiş gibi aktardı. Eğer kanserin doğal bir tedavisi olursa hastasından daha fazla sayıda insan istihdam eden kanser endüstrisi çöker. Ama sadece bu da değil. Başka hangi ilaçların da gereksiz olduğu sorusunu sorabiliriz. O zaman bütün bina çöker. Sağlık koskocaman bir sektör. Dalgalanma bütün iş kollarını eninde sonunda bütün işleri etkiler.
Dikkatle dinleyen Sonya'nın gözleri daraldı. Travis devam etti.
Pek çok ülke ekonomik yaptırım uygulama gücü yüzünden Amerika'yı üzme korkusuyla yaşıyor. Bu yaptırımların büyük bir kısmı tıbbi. Cephaneler de silahlar ve tıp. İş kolu bakış açısıyla harika bir kombinasyon. Zarar ver ve iyileştir. Tüm pazarlar ele geçirilir. Amerikan tıbbını zayıflatırsan sadece Amerikan ekonomisi sarsılmaz. Amerika'nın en güçlü pazarlık kozlarından biri de ellerinden alınmış olur.
Anlıyorum dedi Sonya derinden gelen bir sesle.
Buna sevindim ama bence çoğu Amerikalı bundan hoşlanmayacak. Travis kollarını kavuşturdu.
Neyden hoşlanmayacak?
Eğer dünyaya ifşa edersek Apollo dosyasının onlara sunacağı seçenekten.
Ne seçeneği?
Kanser için bir tedavi bulmak mı istiyorsunuz yoksa işinizi sağlama almak mı?
Sonya kızdı. Evet anladım. Politikacıların neyi seçeceği sürpriz olmaz. Doğru kutuyu tiklemek için oy verenlerin işe ihtiyacı var.
Travis ön pencereden bakarak konuşmasına devam etti. Merak ediyorum. Mesela yarın ilk sayfada senin ve benim bir kanser tedavisi yöntemini gizlediğimizle ilgili bir komplo haberi yapılıyor. Sonra gazete bunun ekonomi üstündeki etkilerini açıklamaya başlıyor. Böyle bir durumda insanlar ne hissederdi?
Sonya sessizleşti. Travis onun gözlerine bakmak için döndü.
Bunun bir kitap olduğunu ve insanların her yerde Apollo dosyasına önce biz ulaşırsak işlerini kaybedeceklerini bilerek bizim hikayemizi okuduğunu düşünelim.
İnsanlar buna asla inanmaz.
Muhtemelen inanmazlar ama okur hangi tarafı destekler?
Belki sen ve ben kötü adamları dedi Sonya ürkütücü bir tavır takınarak. Belki de kitabın Green'in zaferiyle sonlanması en iyisi olur.
Eğer kitaptaki kötü adamlar bizsek o zaman okur da komplocu.
Peki sen hangi tarafı desteklersin?
Ekonomiler tekrar canlanabilir. İnsanlarsa canlanamaz.
O kadar idealistsin ki dedi Sonya gülerek. Sen büyük kötü bir dünyada sıkışıp kalmış iyi bir adamsın. Hem de büyük bir hayal gücüyle. Artık biraz daha dinlenmeyi dene.
88. Bölüm.
Memphis'in 6 mil üzerindeki gökyüzünde dumanlar çıkararak ilerleyen Green'in jeti programlandığından 3 dakika önce bekleme noktasına vardı. Bir saatten fazla bir süre sonra Green oturmuş adres listesini okuyordu. USPS'den gelen Washington'dan gönderilen tüm acele zarfların gönderilmiş olabileceği Dallas adresleri. Green'in masanın kenarlarından 2,5 santim içeriye koymuş olduğu kağıdın üzerinde sadece 4 isim vardı. John Jenkins, Aegis Sanayi Sistemleri AŞ, 2800, Ann Houston Bulvarı, Helen Vanderbilt, 4111, Elm Sokağı, numara 120, Janet Hall, 4621, Ross Bulvarı, Doktor Arthur Burroughs 3278 Lancaster Sokağı numara 451. Dallas, Texas'taki bütün isimler ve adresler bunlardı ama hiçbirisi Hoxie Kliniği'nin eski adresi değildi. Kanserin bittiği adres. Bir tahminde bulunalım. Bu çok kısa bir listeydi ama bunun doğru liste olduğunu kim bilebilirdi ki? Dallas'ın varış noktası olduğunu. Green'in midesi buruluyordu. Tecrübelerine dayanarak bu duyguyu göz ardı etmemesi gerektiğini öğrenmişti. Green Dallas ajanlarının bu adreslere her halükarda gideceğini biliyordu. Ama oralara önce kendisi gitmek istiyordu. Alıcının gözlerinin beyazlarını görmek ve Travis'in büyük suç ortağının oraya gidip bir dolaplar çevirmediğinden emin olmak istiyordu. Travis'in arkadaşı büyük bir sorun. Nick Minard uyuyordu. Green pencereden altlarındaki Tennessee'yi gizleyen bulut katmanına baktı. Artık fazla yol kalmamıştı ve bu üzücü hadise öyle veya böyle sonlanacaktı. Dosya ya kendisi ya da ajanları tarafından bulunacak ve yok edilecekti. Bir şeyler içini kemiriyordu. Green Dallas listesini tekrar gözden geçirdi. Doktor Burroughs, USPS listesinde ama onun alanı estetik ameliyat, kanserle ilgisi yok. Ayrıca bütün USPS listesinde bir sürü doktor var. Aegis Sanayi Sistemleri elektronik alet üretimi yapıyor. Janet Hall ev hanımı, halen Vanderbilt devlet memuru. Peki Leblanc'ın faksındaki DG'yi harfleri neden bahsediyor? Jet yine sağdaki başka bir kıyıya yöneldi, Dallas. DG'yi, kanser, leatril, kanserin bittiği nokta. Nokta mı? Bir adres için oldukça tuhaf bir kelime. Green Fox'ı çıkardı ve masanın üstündeki Dallas listesinin yanına koydu. 2,5 santim uzağına. Sonra da Leblanc'la ilgili olan dosyayı çıkardı. Kennedy vurulduğunda Leblanc'ın babası Dallas'taydı. O gün koruma timindeydi. Lancer'ı kaybettiğimiz gün. Lancer mı? Travis'in evini basıp faksı bulduğunda Hicks ne demişti? Sayfanın üstüne Lancer'ın intikamı yazan başlıkla ilgili bir şey. Green faksı kendi gördüğünde Hicks'in onu yanlış okuduğunu fark etmişti. Green o kadarını ajan Mayer'in Bilderberg toplantısı raporundan biliyordu. Bir sağa dönüş daha yapıldı. Lancer Elm sokağında vurulmamış mıydı? Green dosyaya, faksa ve listeye baktı, gözleri parladı, başını kaldırdı. Nick, uyan, parti sona erdi. Green adını söyler söylemez Nick uyandı. Efendim, bir haber mi var? Tıbbi referansları unut, internet aramalarında DGI ile ilgili başka ne çıktı? Bir dakika dedi Nick dizüstü bilgisayarını açarak, Küba İstihbarat Servisi. Green masanın üzerine yaslanırken kaşlarını daha da sert çattı. Bu adres dedi Green, USPS listesindeki Helen Vanderbilt girişine parmağını vurdurarak, bu adreste ne var? Bir saniye dedi Nick birkaç tuşa basarak. Green ellerini kavuşturdu ve gözlerini Nick'in spor ceketi üzerine dökülmüş kepeklere dikerek bekledi. Nick'in kafası bilgisayarın arkasından birden yukarı fırlayınca Green'in ödü koptu. O adresteki o daire numarası 6. kat müzesi, eskiden Texas okul kitapları deposuydu. Green sandalyesinin arkasına yaslandı ve uzaklara daldı. Yeni bir fikriniz mi var diye sordu Nick. Emin olmak zorundayız. Eğer bir yere gidersek ve orası yanlış yerse dosyanın asıl varış noktasından çok uzaklarda olabilir. Hadi ya. Green, Nick'in gereksiz dırdırlarını kesmesi için bir parmağını havaya kaldırıp salladı. Burada çok fazla çakışma var. Özetleyelim. Leblanc'ın babası Lancer'ı Dallas'ta DGI'nin ellerinde kaybetti ve Oswald'ın vurulduğu yer olan... Green Fox'a bir kez daha baktı, kafasını kaldırdı ve gözleri alevlendi. Lanet olsun dedi Green, ayağa fırlayıp kokpite doğru giderken. Nick oturduğu yerde döndü. 29. ayrımın sonu. Sayfa 391.